Ayrım 13.
Abimle ben caminin avlusunda kağıt helva yerken o iki rekat şükür namazı kılardı. Camiden çıkarken dedemin yüzü nur gibi ışıldar, dudaklarından fısıltılarla dökülen dualar arasında ikimize bakıp bizimle nasıl gurur duyduğunu ve Tanrı'ya şükrettiğini hissederdik. Bir çocuk için asla satın alınamayacak çok gerekli gıdadır bu güven duygusu. Sonra cami avlusundaki güvercinlere yem atardık. Eğlenirdik, çok eğlenirdik. Adayla arasında bir günlük yaş farkı ortaya çıkan Aras kendi doğum gününü iptal etti. 13 Mart'ta ortadan kaybolan abim ortaya çıktığında huysuz ve aksi bir çocuk oluyordu. 8 yaşında başlayan bu durum ergenlik çağına dek sürdü. Ne yazık ki onun bu garipliği 12 Eylül'de pastırma yazının ılık renklerine denk gelen benim doğum günlerimde etkiledi. Aras'ın erken erkeklik gururu yüzünden dedemle yaptığımız cami gezilerinin eski tadını bir daha yakalayamadık asla. Oysa adanın doğum günleri farklıydı. Onlar Kuzguncuk'ta taşındıktan sonra birkaç yıl hariç her 12 Mart bütün mahalle çocukları için bayram günüydü. Mahalledeki çocuklar için hazırlanan masada üzeri mumlarla süslü kremalı pasta, kuru pasta ve kekler, çeşit çeşit gazoz, meyve suları ve kolalar bolluğuyla göz kamaştırırdı. Bütün çocuklar tıka basa doyar, dağıtılan balon ve oyuncaklardan edinir. Kuklacı ve palyaço ile eğlenir, dans ederdi. Askeri darbenin olduğu yılbaşında 12 Mart'ların mahalle çocuklarının belleklerinde bir kutlama günü olarak kalması ne ironiktir. Yıllar sonra ada, ikimizin de doğum günlerinde birer askeri darbe yapılması sence yalnızca bir tesadüf olabilir mi diye sorduğunda şaka yapmadığını biliyordum. Adanın doğum günü kutlamalarına mahalle dışından başka çocuklar da katılırdı. Bunların bazıları akraba, bazıları da arkadaş çocuklarıydı. Çoğu bize benzemeyen, şımarık, kibirli çocuklardı. Bize yüz vermez, kendi aralarında oynarlardı. Bazen içlerinden birkaçının aramıza katıldığı olurdu ama genellikle iki grup olarak günü tamamlardık. Ada onları çok önemsemezdi ama getirdikleri armağanları beğendiğini sezerdim. Ne yalan söylemeli, o büyük kutulardaki pahalı ve daha önce görülmemiş kocaman bebekler, pilli trenler, rengarenk küpler, legolar ve yurt dışından getirilmiş oyuncaklar hepimizi büyülerdi. Ertesi gün onlarla oynamak ayrıcalığına kavuşacağımı bilerek sevinirdim. İçim içime sığmazdı. Ben adaya üzerinde Mabel yazan çikletlerden bir kutu alırdım doğum gününde. Bu aramızdaki en büyük sırdı ve beni zengin çocuklarıyla zaten kaybedeceğim bir armağan yarışına girmekten korurdu. Ah güzelim ada, ah bal kız, ah kumral güzellik, nasıl da incitmeden korurdu beni herkesten. Her yıl o cikletleri alışındaki sevinç yalancı olamayacak kadar sıcak ve özeldi. Mabel cikletlerinin fabrikatörüymüş gibi sevinir, derin bir ofla rahatlardım. Artık piyasada bulunmayan Mabel sakızlarını şimdi özel koleksiyon parçası gibi yalnızca Kadıköy'deki ve Nişantaşı'ndaki iki dükkandan temin edebiliyorum. Tabii onun için. Adanın Kuzguncuk dışından gelen arkadaşları ve akrabaları arasında en çok ilgilendiği çocuk büyük dayısının kızıydı. Şair dayı bekar ve çocuksuzdu. Fakat Kuzguncuk'ta bir kez dahi görmediğimiz mimar büyük dayısının kızı sık sık adalara gelir, hafta sonlarında onlarda kalırdı. Çekingen, kırılgan ve pek sessiz bir kız olan kuzeni adaya hiç benzemezdi. Adanın inanılmaz kumrallığı, özgüveni, meydan okuyan zekasına karşılık kuzeni yeni kızaran bir şeftali pembeliğinde sapsarışın, utangaç ve içe dönük bir kızdı. Herkesi bu kız kuzenin ne kadar güzel olduğundan, sarı ipek saçlarının ışıltısından konuşur, ona övgüler yağdırırdı. Ama benim gözüm adadan başkasını görmediği için bu konuda tarafsız kalırdım. Tek çocuklarda sık sık görülen gizli kardeş özlemiyle kuzenini çekiştiren ada, "O benim kız kardeşim," diye bir oyuncak gibi sahiplenirdi onu. Öbürü de hiç ses çıkartmadan adanın oyuncağı olmayı kabullenirdi. Kız kuzeni görenler onun güzelliğinden hemen etkilenir ve ona övgüler yağdırırdı. Bu sırada eli ayağına dolaşan ve nereye koyacağını bir türlü bilemediği güzelliğiyle çaresiz kalan zavallı kız kuzeni yalnız bırakan ada beni yakalar, kendinden emin o şahane sesinde küçük ürpertilerle fısıldardı. "Sen de onu çok güzel buluyor musun Mabel'cim?" Böyle bir şeyi nasıl olup da düşünebildiğine şaşkınlıktan ağzım açık kalır, herkesin duyacağı biçimde bağırırdım. "Bence sen dünyadan bile güzelsin ada. ertesi yıl evreni öğrenecek ve evrenden bile güzel olduğunu söyleyecektim. Gülümseyerek bize dönen başları sevinçli bir bakışla geçiştiren ada kaldığı yerden kuzenini çekiştirmeyi sürdürürdü. İşte tam o sırada asıl oğlan belirir, kimseyi görmemiş gibi salona girer, feci utangaçlığı ve kalabalıktan nefret edişini asık suratının arkasına saklar, somurtarak bir koltuğa otururdu. Misafirlerin papyonlu, şık erkek çocukları ve dantelli etekleri pompon çoraplarıyla süslü kız çocukları kadar olmasa bile biz kuzguncuklu çocuklar da o gün nedeniyle temiz, özenli giyinmiş olurduk. Ama Aras annemin tüm diretmelerini aldırmadan özellikle en eski pırtıl giysilerini giymiş olarak adanın doğum günü partisine gelmeyi iş edinmişti. O zaman ada üst kattaki odasına çıkar, o prenses giysilerini çıkartır, melek topuzunu çözer, günlük giysilerinden biriyle aşağıya inerdi. Saçlarını hep yaptığı gibi iki yandan kuyruk yaparak lastikle bağlardı. Ada ve Aras'ın günlük giysileri bizimkilerin yanında sırıtacağını, aksine aniden biz fazla süslü ve kullanışsız kazulet gibi kala kalırdık ortada. Şeffaf bir gerilim yaşanır, süslü çocuklar rahatsız olurlardı. Aras kimsenin yüzüne bakmaz, yalnız kendisinin bildiği çok önemli ve tehlikeli şeyi saklıyormuş gibi bir ifadeyle tek başına otururdu. Ondan büyük ve gösterişli bazı misafir çocukları abime çok içerler, fakat bir şekilde çekinirlerdi. Şeffaf gerilim kararmaya başlarken ada her zamanki gibi çabucak durumu görür, inisiyatifi ele alır, Aras'ı bahçeye çıkartırdı. Orada Aras ada için günlerce ellerini kanatarak hazırladığı bir gemi veya uçak maketini ona verirdi. Bu sırada yanlarına gitmez onları pencereden izlerdim. Ama orada olmayı çok canım çekerdi. Kendimi dışlanmış, itilmiş hissetsem de birisinin kardeşi öbürünün Mabel'i oluşumu düşünerek teselli bulmaya çalışırdım. Başka çarem yoktu ki. İşte kendimi böyle öksüz hissettiğim sıralarda yanıma mis gibi kokan o sarışın kız kuzen sokulur, utangaçça gülümser, onunla ilgilenmemi beklerdi. Yalnız olduğum bir anda benden daha zayıf birisinin bana yönelmesi çok hoşuma gider, gururumu okşardı. Üstelik bu kız herkesin güzelliğini ve hanım hanımcık oluşunu çok övdüğü birisiydi. Evet, bence de çok güzeldi ama ada kadar güzel değildi yine de. Ayrıca o hanım hanımcık olmak ne demekse hiç hoşuma gitmiyordu. Bir şekilde bu özelliğin adada bulunmadığını seziyor, belki onu korumak kaygısıyla kuzenine sert davranıyordum. Ada ve Aras bahçedeyken adanın güzel kokan kuzeni bana yiyecekler taşır, beni hoşnut etmek için çırpınırdı. Bu iyi niyetli davranışı sırasında bir dilsiz gibi yalnızca gülümseyerek yüzüme bakar ama bakışlarının derin dibinde yatan sıcaklık bir şekilde tenime ulaşır, neredeyse beni yakardı. Ondan sıkılmazdım ama sessizliğini hiç sevmezdim. Yine bu doğum günü partilerinin birinde artık Aras'ın boy farkı atmaya, adayı geçmeye başladığı ilk yıllardı. Galiba onlar 11 yaşına giriyorlardı, ben 9 olmalıyım, kız kuzen de 10. Ada binmiş bir sesle, demek ki annemle babam tam 11 yıl, 9 ay, 10 gün önce beni yapmışlar dedi. Yaşıtlarıma göre cinsel konularda daha ilgisiz bir çocuktum. Yine de bu ilgimi çekmişti. Şaşırarak sordum, seni nasıl yapmışlar ada? Bunu çocuklara anlatamayız, değil mi Aras? Ne adanın yavaş yavaş kabaran göğüslerinin ne de Aras'ın yüzünde yavaş yavaş patlamaya başlayan sivilcelerinin farkındaydım. Beni böyle dışlamalarından çok rahatsız oldum. Ben de bilmek istiyorum ada, annenler seni nasıl yaptılar? Hadi söyle ya, hadi sen ada. Uf, sen daha çok küçüksün ama Tuna. Aras canı sıkılmış bir ifadeyle odadan çıkmış, kız kuzen de utancından bir köşeye saklanıp kendini her zamanki gibi fark edilmez kılmıştı. Ben hala diretiyor, adanın da bu işi bilmediğinden ıkınıp sıkındığını bir türlü anlamıyordum. Hiçbirimiz bilmiyorduk ama o ikisi birbirlerine ve bize biliyormuş gibi davranıyordu. Halbuki ada bilseydi hiç çekinmeden çocuk nasıl yapılır konulu açık ve net bir konferans çekmeye can atardı kuşkusuz. Canım, İşte anne ve baba soyunur ve öpüşürler falan. Yani senin annenle baban çırılçıplak olarak mı öpüşler ada? Saçmalama Tuna, senin annenle baban da böyle yaptılar. Hiç de bile, benim annemle babam hiç dudaktan öpüşmez ve asla soyunmazlar akıllım. Benim annemle babam çok terbiyelidir bir kere. Aman Tuna çocuk olma, bu iş giyinikken olmaz. Hangi iş? İş ha? Bu iş konusunu sırf dışlanmış olmamak için öyle çok deştim ve öyle baş ağrıtan bir ısrarla üstüne gittim ki sonunda adı dayanamadı ve bu işi tamamen halletmeye karar verdi. Bir kez karar verdi mi kimse durduramaz artık onu. Birkaç hafta sonra köşkün banyosuna götürdü beni. Türk hamamına benzeyen kurnalı ev banyomuzdan sonra köşkün küvetli, pisuvarlı, pembe tüllerle dekore edilmiş, yerleri halı döşenmiş, mis kokulu banyosu bana çok gerçeküstü görünürdü hep. Daha önceleri alafranga tuvaleti de ilk kez orada gördüğüm köşkün alt katındaki misafir tuvaletini kullanırdık. Hayranlıktan çok şaşkınlık içinde banyoyu seyrederken kapıyı içeriden kilitleyen adı, yüzünde biraz abla şefkati ve sorumluluk duygusuyla soyunmaya başlamıştı. Önce ne yapacağımı bilemeden baka kalmıştım ki artık öğrenmem gereken bir konu için beni de soyunmaya ikna ediverdi. Çıplak olarak küvetin içinde oturduk. Küvet buz gibiydi. Üşümüş, heyecan ve utançtan tüylerim diken diken olmuştu. Baston yutmuş gibi dimdik kalmıştım. Hani kımıldarsanız çevrenizdeki her şey kırılıp paramparça olacak tedirginliği vardır ya, işte öyle dona kalmıştım. Tanrım, ona minnettar olmaktan başka hangi seçeneği bıraktın bütün yaşamım boyunca bana? Şaşkınlık ve utançtan perperişan vaziyette küvette oturuyordum ve o beni eğitmek, beni aptal durumuna düşmekten korumak için hiç kimseye yapmayacağı bir şeyi yapıyor, yeni kabaran memelerini ve henüz tüylenmemiş cinsel organını göstermekten çekinmiyordu. Bu arada beni kendisine iyice bağlıyor, beni sahipleniyormuş falan. Böylesi suçlamaları ileride çok duyacaktım ama ne gam. Seçme şansım olsaydı bile onunla yaşadıklarımın en öldürücü olanlarını dahil bir tanesinden bile vazgeçmezdim. Onu eleştirenlere hep acıdım. Çünkü onlar ada gibi biriyle tanışmak bir yana, yeryüzünde böyle zengin, böyle lezzetli bir ruhla yaşayan bir kadın olabileceğini bile düşünmekten yoksun kişilerdir. Onunla ilgili suçlamalar söz konusu olunca nasıl bu kadar öfkelendiğimi asla anlayamıyorum. İşte anne ve babalar böyle soyunup böyle birbirlerini okşar ve böyle dudaktan öpüşürler Mabel'cim. Bunları anlatırken uygulamalı açıklamaları içimi gıdıklamış, gülmeye başlamıştım. Ama aniden aklıma gelen bir düşünceyle yüzüm asıldı. Bunları başkasına da öğretiyor musun ada? Saçmalama Tuna, sen benim tek Mabel'imsin. Gevşeyip gülümsemiştim ama... Peki Aras, onunla nasılsa evleneceğiz. O zaman bu işi yaparız işte. O zaman da soyunacak mısınız siz ikiniz yani? Mabel, şimdi sana her şeyi öğretmedim mi sanki? Doğru, o elinden geleni yapmış, bildiği her şeyi öğretmişti. Ne diye soruyordum ki? Peki ada, şimdi anne babalar gibi yaptıysak bizim çocuğumuz mu olacak yani? Ah benim saf küçük tatlı Mabel'cim, olur mu hiç? Biz evli değiliz ki. Ha. Ertesi yıl Aras'la adayı öpüşürken ilk defa gördüm. Onlar beni görmemişlerdi. Önce ağladım, sonra günlerce somurttum. Ama adanın bana karşı ilgisi ve sevgisi değişmemişti. Bununla teselli buldum. Sonra onları sık sık öpüşürken görmeye başladım. Hayır, alışamadım. Fakat bu resmi hiç yaşanmamış gibi aklımdan silmeye başladım. Bir süre sonra buna inandım ve bütün korkaklar gibi yüzleşmeden yaşamayı sürdürdüm. Peki siz evlenince ben ne olacağım? Sen ne bizimle oturursun Mabel'cim? Ben sensiz ne yaparım? Madem istiyorsun, peki sizinle otururum ben de. Geleceğe dair planlar yaptığımızda adaya yalnız olurduk daima. Aras böyle konuların konuşulmasından utanır, sıkılır ve oradan kaçardı hemen. Ada kendinden emin bütün insanlar gibi asla üzerine gitmezdi bu konunun. İlkokul yıllarının sonuna doğru güzel kokan kız kuzen artık neredeyse köşke yerleşmişti. Yaz tatillerinde adalar bir ay o sıralar henüz pek bilinmeyen Köyceğiz'deki evlerine gittiklerinde ya da annem izin verdiğinde bizi de alıp hafta sonlarında Hereke'deki yazlıklarına götürdüklerinde mutlaka kız kuzen de onlarla oluyordu. Bir süre sonra ona öyle alıştık ki kuzguncuklular gibi biz de onu evin kızı sanmaya başladık. Dördümüz beraber oyun oynadığımızda ben nasıl adayla eşleşmek için çırpınıyorsam güzel kokan kız kuzen de benim peşimden öyle koşuyordu. Aramızdaki tek fark vardı. Ben sesimi duyurmak için bağırıyor, çırpınıyordum. O kız daima sessiz bir gülümsemeyle başına gelenlere katlanıyordu. Sonuç değişmiyordu. Aras ortada olduğu vakitler ada daima onu tercih ediyor, oyun eşi seçiyor. Ben de mecburen kız kuzene kalıyordum. Ada ve Aras'ın ilkokulu bitirdikleri yıl hepimiz için önemliydi. Aras devlet ortaokuluna yazdırıldı. Ada şair dayının bütün karşı çıkmalarına karşın Amerikan Koleji'ne kayıt ettirildi. Üsküdar Amerikan Koleji'ne bizim mahalleden giden hiçbir çocuk yoktu. Aniden adayı yitirmişiz gibi dertlenmeye başladık. Hüzünlü bir dönemdi. Bütün düzenimiz bozulmuş, huzurumuz kaçmıştı. Kız kuzenin annesi hastalandığı için adalarda yaşayacağı söylenmişti bize. Ama mahallede zavallı küçük kızın annesiyle babası boşandığı için ortada kaldığı ve iyi kalpli halası ve eniştesinin ona evlat edindikleri dedikoduları fısıldanıyordu. Gördün mü Naim, parayla saadet olmuyor. Bak, yuvaları yıkılınca o Grace Kelly kadar güzel yavrucak sokaklarda kaldı. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Annesi alkolik, babası kumarbazmış diyorlar. Bize ne Zübeyde, dinleme sen dedikoducuları. Öyle deme Naim, şeytan kulağına kurşun. Annem kulağını çekip dudaklarıyla köpek çağırır gibi gıcırtılı bir ıslık çalıp tahtalara vurmaya bayılırdı. Şeytanlar kaçıp uğursuzluk bizi terk ederdi bu sesi duyunca. Güzel kokulu kuzene çok acımıştım. Demek annesi ve babası onu sokağa atmıştı. Ha? İyi ki benim ve adının aileleri bunu yapmıyordu. Ben de kulağımı çekip dudaklarımı büzerek köpek çağırma ıslığı gibi gıcırtılı bir ses çıkarttım ve işaret parmağımı pencerenin camına vurarak tıklattım. Tahtaya vurmazsan şeytanı kovamazsın diye uyardı annem. Bugün hala vurduğum maddenin ahşap olmasına gizlice özen gösteririm. Adanın zengin çocuklarıyla beraber kolejde okuyor olması en çok Aras'ı üzüyordu. Her zamanki gibi bunu belli etmemeye uğraşsa da hepimiz ondaki fazla sakinliğin ortaokullu bir ergenlik adayı olması kadar adanın kolejde bir hazırlık öğrencisi olmasıyla ilgili olduğunu biliyor, acısına saygı gösteriyorduk. İşi o kadar büyütmüştü ki zaman zaman Aras'a savaş gazisi, özürlü ya da arabesk şarkılarının onulmaz kadersiz aşığı gibi abartılı davranır olmuştuk evde. Halbuki büyüdükçe adanın Aras'a olan tutkusu artıyor, önüne çıkan olanaklar arttıkça o Aras'a daha çok yaklaşıyordu. Bu yaprakları senin için okulun bahçesinden topladım Aras. Romantik sahnelerin topluluk içinde yaşanmasından hiç haz etmeyen Aras, homurtaya benzer bir teşekkürle yaprakları avuçlar, bazılarının kırılıp dökülmelerine neden olurdu. Bizim sınıfın kızları, ne o yoksa yaprakları sevgiline mi topladın diye gülmeye kalktılar. Tek bir darbeyle ağızlarının payını aldılar tabii ki. Tak tak. Adının sevgisinden duyduğu gururu yıllardır çaktırmadığını sanarak taşıyan abim o zaman hayranlıkla adaya bakar, ikisi birbirlerine gözlerinden çakılıp kalırlardı. 9 yaşındaydım artık ve hala telaşa atılırdım. Bana yaprak toplamadın mı ada? Öyle şey olur mu Tuna? İşte senin için de bu minik yaprakları topladım okulun bahçesinden. Küçük yapraklar hep benim payıma kalırdı. Büyüyünce evlenip evlenmeyeceklerini son kez sorduğumda onlar 13, ben 11 yaşındaydım. Evet Mabel'cim, sanırım büyüyünce Aras'la ben evleneceğiz. Peki eviniz küçük olursa ben nerede kalacağım o zaman? Mabel'cim, büyüyünce sen de evleneceksin. Ne? Delirdin mi sen? Ben senden asla ayrılmam. Tatlı Mabel'cim benim, ben de senden ayrılmaya dayanamam. Ne yaparım senin mavi Tuna gözlerini görmez, bana hani bana diyen sesini duymazsam ben sonra? Ama seninle evlenmeyi çok isteyen başka bir kız var. Şaşırmıştım, demek beni de çok seven biri vardı yeryüzünde. Kimmiş o? Hala bilmiyor musun Mabel'cim? Kim olacak? Tabii ki kuzenim. Evet, bu doğru olabilirdi. Yine de biraz şaşırmış, hoşlanmıştım böyle çok seviliyor olduğumu duymaktan. Fakat sevinmemiştim. Adanın kuzeni güzeldi ve şahane kokuyordu ama adaya hiç benzemiyordu. O çok tatlı bir kızdır Mabel ve ilk gördüğü günden beri sana bayılıyor. Bakışmıştık adayla. Ama o sana hiç benzemiyor ada. Sen de Aras'a benzemiyorsun benim tatlı Mabel'im ama ben seni çok seviyorum. Doğru söylüyordu. Ada doğru söylüyordu. İçimdeki bütün uçurtmaların ipleri koptu ve hepsi havaya savruldu. Adanın kuzeninin adı Meriç'ti. Özkıyım. İç savaş hakkındaki her tartışma bir iç savaş denemesidir. Hans Magnus Enzensberger. Cehenneme doğru giden askeri araçlar konvoyu yola çıkalı 32 saat olmuştu. Birkaç kez ihtiyaç molası verilmiş, kuru tayın dağıtılmıştı. Durdukları yerlerdeki coğrafyadan önce kuzeye, sonra güneye, şimdi de doğuya gittiklerini düşünen Tuna, üzerinde takvimi, pusulası, hesap makinesi, çatalı, bıçağı olan sayısal saatlerden almaya neden hep karşı olduğunu şimdi kahroluyordu. Yoksa İsviçre ordu çakısıyla mı karıştırıyordu? Hani akrep ve yelkovanlı klasik saatlere düşkün olmakla övünürdü ya, o olsun işte. Canım saat de saat olduğunu bilmeli ama kardeşim nutukları, teknolojiden bu kadar korkmanın alemi var mıydı? O kahverengi kız teknoloji konusunda onu evcilleştirmek için yıllarca canla başla çalışmadı mı sanki? Ne oldu şimdi hı? Şimdi hem yön hem tarih duygusunu yitirmişti. Ama ne gam, kolunda akrep ve yelkovanı olan klasik bir saati vardı ve zamanın bir yerine asılmış olarak aptal aptal dönüp duruyorlardı işte. Kendini kendi eleştirilerinden korumak ve biraz rahatlatmak için zaten zayıf olan yönelim duyusunun şimdi intikam aldığını düşünmeyi tercih etti. Araçta kimse konuşmuyor, askerlerin çoğu ya uyukluyor ya düşünceli gözlerini kısmış oturuyor, arada kimileri de yanık yanık türkü mırıldanıyordu. Yola çıktıklarında bütün askerlere içine battaniye, konserve yiyeceklerinden oluşan kumanya paketi, dikiş seti, bir çift temiz çamaşır, komando bıçağı, boğma ipi, kibrit, diş fırçası ve macunu, kalın çorap konmuş birer sırt çantası dağıtılmıştı. Öbür askerler yola çıktıklarında zaten komando üniforması giymişlerdi. İlk molada Tunay'la aynı üniformadan verildi. O da tamamen öbürleri gibi giyindi ve biraz sonra onlar gibi davranmaya başladı. Artık onun da boynunda çelikten yapılmış, üzerinde bir numara yazılı künye vardı. Ölürse dişlerinin arasına konulacaktı, öbür ölülerle karışmasın diye. Komando üniforması giydikten sonra başka bir araca bindirilmiş, Musa'yı da kaybetmişti artık. Bütün veriler uzun ve güç bir yola çıktıklarını doğruluyordu. Tuna buna kendi algılama diline çevirdiğinde bu kabusun öyle pek yakında bitmeyeceğini anlıyordu. Oysa her an biteceği beklenen bir kabusun aksine uzayacağına dair ipuçları toplamaktan bitap düşmenin de bir sınırı olmalıydı. Tıpkı gerçek yaşamdaki gibi. Kendini tamamen bırakıp kapkaramsar olmaması için tek bir nedeni kalmıştı. Hep olduğu gibi küçücük bir umut. Kendisine verilen askeri sırt çantasının içine evden çıkarken hazırladığı özel eşyaları da konmuştu. Belki bütün öbür askerlere de özel eşyaları verilmişti, kim bilir. Ya da sıkıldığında hep yardımına koşan Hızır Eli yine küçük bir mucize yaratıvermişti. Bütün romantikler gibi buna inanmayı tercih etti. Her ne şekilde olmuşsa olmuştu işte ve bu karanlık yolculuğa çıkarken şimdi yanında bir şiir kitabı vardı. Hem de şair Doğan Gökay'ın özel olarak imzaladığı Kumral Ada kitabı. Bunun nasıl bir mucize olduğunu savaşa gittiğinin bilincindeki askerler anlar ancak. İnsanın eli kitaba her dokunuşta kitaptaki sevgi ve derin özlem sözcükleri ısıya dönüşerek tene fiziksel olarak değer, buram buram yayılır. Savaşa giden askerlerin duyuları ve duyguları günlük yaşamın içindeki askerlerden çok farklılaşmıştır artık. Bunun yalnızca ölüme gitmek psikolojisi olduğunu sanmak işi hafifletmekten başka bir şey değildir. Halbuki savaş psikolojisi çok daha karmaşıktır ve örneğin idama gitmek psikolojisine de hiç benzemez. Tuna'nın kişisel eşyaları arasındaki üzerinde doktor numunesidir satılmaz yazan Meriç'in ilaçları, huyunu suyunu bildiği çamaşırları, tadını çok sevdiği karbonatlı diş macunu ve şan fıstıklı bir paket çikolata vardı. Daha ne olsun, kendini ve geçmişini doğrulayan her kanıta minnettarken şimdi bütün bunlar bir mucizeydi. Gerçekle arasında köprü kurabilecek tek çöp parçasına bile gerekseniyordu. Direnecekti, direnecek ve bu kabusun bitişine kadar aklına sahip olacaktı. Var mıydı öyle çabuk teslim olmak? Var mı üç kefte beş kuruşa? Derdi balıkçı Kosta'nın kızı Marika Kuzguncuk'ta oynarken. Marika ne güzel kızdı ve Aras'a nasıl da hayrandı. Nesim de Marika'ya asılırdı ama Rumlar ve Yahudiler birbirleriyle evlenmek geleneğine mi sahip değildi neydi? Yoksa Ermenilerle Yahudiler mi evlenmezlerdi? Müslümanlar ne yapardı? Neydi sahi? Neydi aynı mahallenin çocuklarının arkadaşlığını serbest ama aşkını imkansız kılan gelenekler böyle? Marika şimdi nerede? İcadiye yokuşunda çocuklar koşup oynuyorlar mı yine? İnsanın kendi çocukluğuyla bitmeli mi güzel bilinen her şey? Ya Nesim? Mektubun düştü arkadaş. Karşısında oturan bir askerin sesiyle irkildi Tuna. Önce yanlış anladığını sandı ama öbür asker eğilip yerden bir kağıt aldı ve hareket halindeki askeri aracın içinde düşmemeye çalışarak Tuna'ya uzattı. Bu benden mi düştü diye geveledi Tuna. yarım yamalak teşekkür etti. Öbürü bunun saklanmış bir yavuklu mektubu olduğunu düşünerek bilmiş bilmiş gülümsedi. Merakla kağıdı açınca inci gibi bir el yazısıyla karşılaştı Tuna. Karanlığa kafa tutan notlar. Gözlerimiz için ışık ne anlama geliyorsa insan aklı içinde özgürlük, düşünce ve yayın özgürlüğü o anlama gelir der Wieland. Oysa biz öyle mi yapıyoruz?